Ayrım 2. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 19. Bizim köyün pazarcıları beni aramaya geldiler. Kemal'in hanına gel, bekletme bizi dediler. Erken çıkalım yola dediler. Beklemeyin beni, ben babama gideceğim. Anama söyleyin beklemesin dedim. Karadanayı sattığıma ne sevindim ne de üzüldüm. Şaşkındım biraz. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilemiyordum. Şapşallaştım. Düşünmeye başladım otobüste. Karadana'nın parasından 3 lirasını babama, 3 lirasını da anama vereceğim. Geri kalan parayı da harçlık yaparak çekip gideceğim köy enstitüsüne. İlçeye indiğimde doğru hapishaneye gittim. Her gittiğimde gardiyan açar kapıyı, salardı beni içeriye. Babamın saygınlığı vardı cezaevinde. Mahkumlar sever, yönetim tutardı babamı. Geç kalınca yatardım babamın yanında. Bana matematik problemleri sorarlardı, çözerdim hepsini. Babamı açtım köy enstitüsüne gideceğimi. Hapisten çıkıncaya kadar beklememi istedi babam. Arkadaşlarım hep gidiyor, ben de gideceğim dedim. Engel olamayacağını anlayınca izin verdi bana. Madem ki o kadar istiyorsun git, arkadaşlarından ayrılma diye de tembihledi. 1940 yılları paranın kıt, geçimin zor olduğu yıllardı. 12 lira yol parasını ödeyemediği için yatmıştı babam başka insanlar gibi hapiste. O yıllarda tahsildar köye gelir, borcunu ödeyemeyenlerin kabı kaca hacz edilirdi. Yetkisi vardı tahsildarın. İşte böyle yokluğun, yoksulluğun kol gezdiği yıllarda gidiyordum köy enstitüsüne. Babam üzülüyordu. Anan şimdi parayı nereden bulsun, kime emmi desin, kime dayı desin, netsin, neylesin de sana harçlık verebilsin dedi. Karadanayı pazara götürdüm, 12 liraya sattım dedim. Babam gözümün içine baktı, gülüştüler mahkumlar. Aferin, iyi yaptın dedi, bayındırlı Bahri Baba. Helal olsun kara aslanım, karadana sana dedi, Çayköylü Halil Ağa. Tavrım, tutumum hoşlarına gitmiş gibi geldi bana. Babamın yeşil gözleri doldu, boynunu uzattı, yutkundu, dudakları titredi. Benim başarıma mı sevindi, karadananın satılmasına mı üzüldü bilmiyorum. Sonradan sormak aklıma bile gelmedi. Göçtü gitti bu dünyadan, iki kap yemeği yan yana görmeden. Anam karadanayı büyütecekti. Babam hapisten çıkınca alabilirlerse yanına bir eş alacaktı. Böylece bir çift öküzleri olacaktı. Yine çiftçilik yapacaklardı. Tarlalarını sürecekler, ekin ekeceklerdi. Akşam eve döndüğümde karşıladı beni anam. Üzüldüğünü hiç belli etmedi. Niye sattın karadanayı demedi, kaça sattın diye sormadı. İçin için ağlıyordu. Benim ayrılacağıma mı, hapiste yatan kocasına mı, bir çift öküzümüz olacaktı diye umut bağladığı karadanaya mı? Belli değildi neye ağladı. Anam eski pantolonumu yamadı, çamaşırlarımı onardı, azık hazırladı. Böylece yol hazırlığımı yapmış oldu. Şimdi yamalı elbise giyen mi var? Bir Alman arkeolog gelmiş bütün Anadolu'yu karış karış gezmiş. Beğendin mi ülkemizi? En çok ne hoşuna gitti diye sormuşlar. Pantolona iyi kaynak yapıyorlar demiş. Yamalı elbisenin giyinildiği o yıllarda öğretmenlerimiz yamalı giymek ayıp değil, kirli giyinmek ayıptır derlerdi. Elbette yamasız elbise giyen de çoktu ama biz değildik. Pazartesi günü erkenden yattım, yol hazırlığımı yaptım. Anam zaten uyumamıştı hiç. Yola çıktığımda anamla Çabukan da düştüler peşime. Sülüklü göle kadar geldiler benimle. Hep ağlıyorlardı. İlçeye biz de gideceğiz diye tutturdular. İlçeye inmek, beni uğurlamak istiyorlardı. Kabul etmedim, geri çevirdim. Ne olacak? Ne yapacaksınız orada dedim. Geri dönüp baka baka ağlaya ağlaya gittiler. Köse doğru aşıncaya kadar baktılar arkamdan. Onlar gözden kaybolunca rahatladım. Okula gittiğime seviniyorum şimdi. İlçeye indiğimde köy enstitüsüne gidecek çocuklar gelmiş. Marif memurunun, yani ilçe milli eğitim müdürü, odasında bahçede toplanmışlar. Ben de karıştım onlara. Birbirimizin adlarını, köylerini öğreniyoruz, öğrendik. Böylece arkadaşlıkların, dostlukların ilk temeli atılmış oluyordu. Marif memurluğunda belgeler, tren için sülüs hazırlanıyordu. Sıra bana geldi. Belgelerim hazırlanmış. Hüviyet cüzdanımı istediler. Hüviyet cüzdanım yoktu, kaybolmuştu. Marif memuru, nüfus cüzdanın olmayınca seni okula kayıt yapamazlar ay yavrum. Boşuna gitmiş olursun dedi. En iyisi sen git muhtarı bul, il muhaber al, nüfus cüzdanını çıkarttır, muhtar onu halleder dedi. Sırası mı şimdi bunun? Nasıl da kaybettim nüfus cüzdanımı? Böyle dikkatsizlik olur mu? Ya nüfus cüzdanımı çıkaramazsam, ya okula gidemezsem, ya göndermezlerse ne yaparım? Karadanayı boşuna mı sattım ben? Düşünerek dışarıya çıktığımda köy enstitüsüne giden çocukların, ana ve babalarının onlara nasıl yardımcı olduklarını görünce yalnızlığımın farkına vardım. Dokundu yalnızlık bana, üzüldüm. Yardım edecek kimsem yoktu. Anamla çabukan gelseler kadın başlarına ne yapabilirlerdi? Babama da kızıyordum. Ne vardı ayıngacıları misafir etmekte? Babam hapise girmeseydi, anamla babam yanımda olsalardı olmaz mıydı? Nüfus cüzdanımı çıkarsalar, elime verseler, ben de arkadaşlarımla beraber okula gitsem olmaz mıydı? Babamın yanına gide gele hem hükümet konağını hem nüfus dairesini öğrenmiştim. Nereden gidileceğini de biliyordum. Karar verdim, hükümet konağına gideceğim. Nüfus dairesine gireceğim. Okula gidiyorum, nüfus cüzdanım yok, almaya geldim diyeceğim. El kadar kağıt değil mi, verirler belki diyerek gidiyordum. Koşmaya başladım. Hükümet konağına vardım. Tahta merdivenlerden bir solukta çıktım. Sola döndüm. Üstünde nüfus dairesi yazılı kapıyı çaldım ve içeriye girdim. Amca dedim, okula gideceğim de nüfus cüzdanı istediler dedim. Kim verecek, ne diyecekler diye çalışanların hepsine birden bakıyordum. Vermezler korkusuyla. Büyük masada oturan ak saçlı, kırmızı, tombul yüzlü, iskilipli topal müdür bastonu kaptığı gibi yürüdü üzerime. Bir solukta çıktığım tahta merdivenlere ağır ağır ağlayarak iniyordum. Gücüme gitmişti kovalanmak. Onurum kırılmıştı elbette. Ama beni ağlatan ne onurumun kırılması ne gücüme gitmiş olmasıydı. Okula, köy enstitüsüne gidemeyeceğim korkusuydu. Merdivenin alt basamağında birisi neden ağladığımı sordu. Olanları anlattım. ''Kovaladılar, nüfus cüzdanı vermediler.'' dedim. Adam elimden tuttu, doğru nüfus dairesine götürdü. Oradakiler ayağa kalktılar. Tombul Topal'ın eli bastona gitmedi bu kez. ''Kaymakam Bey, il muhaber yok elinde. Hem velisi alması lazım cüzdanı.'' dediler. ''Siz cüzdanı hazırlayın, gereken yapılacaktır.'' dedi. Kaymakam bana bahçeyi gösterdi. ''Orada otur, bir yere gitme.'' dedi. Gözümü kaymakamın penceresinden hiç ayırmadan bakıyor, bekliyordum. Kaymakam sonunda çağırttı beni, bir koltuğa oturttu. Anamı, babamı, kardeşlerimi sordu. Anlattım, babamın hapiste olduğunu da söyledim. Biraz sonra köyümüzün muhtarı olan amcam girdi içeri. Beni göstererek, ''Yusuf, bu kim?'' dedi. ''Kardeşimin oğlu Kaymakam Bey.'' ''Nereye gidiyor bu çocuk?'' diye sordu. Amcam omuzunu çekti. Orada zayi il muhaberi düzenlediler. Amcam mühürledi, imzaladı. Kaymakam Bey de imzaladı. Hüviyet cüzdanımı aldılar. Amcama, ''Bak muhtar,'' dedi Kaymakam Bey, ''kim olursa olsun, ne zaman olursa olsun bu durumda yardım etmek senin görevin. Halbuysa senin yeğenin bu çocuk. Bir insan bu kadar sorumsuz olamaz,'' dedi. Amcama darıldı, payladı onu. Sevindim ben de. Hoş değildi tutum amcamın. Kaymakam Bey odacıyı yanıma katarak marif memurluğuna yolladı. Amcamın yüzüne de bakmadı. Eliyle işaret ederek çıkarttı odasından. Marif memurluğundan belgelerimizi alınca odacı kaymakama götürdü beni. Kaymakam telefon etti. ''Hazırmış araba, götür bindir çocuğu.'' dedi. Elini öptüm, teşekkür etmeyi beceremedim. Gözlerim doldu, ağlamaklı oldum. Bana para verdi, almadım. İsrarla aldırdı parayı. Sıkılarak aldım parayı bu güzel insandan. 1940 yılının Mayıs ayında elimden tutan, yakınlık gösteren bu yüce insana yaşamı sürüyorsa selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılmışsa başkalarına örnek olsun diliyorum. Odacı beni götürdü, kaymakam yolladı dedi şoföre. Bütün çocukların anaları, babaları, yakınları uğurlamaya gelmişler. Onları kucaklıyorlar, öpüyorlar. Ben de bir tarafa çekilmiş onları izliyordum. Üzülüyordum da kimsesizliğime. Köyümüzden Derviş Mehmet Ağa, Kambur Veysel, Şemen'in Mıstıkçık'a geldiler. Hiç ses çıkarmadım, o tarafa da bakmadım. Belki benim için gelmemişlerdir diye. Amcamdan duymuşlar. Çocuk elin içinde garip kalmasın demişler. Yanıma geldiler, beni kucakladılar. Ellerini öptüm, vedalaştım. Para verdiler. Köyümüzde adettir. Beni analı babalı gibi uğurladılar. Öğretmen olduktan sonra beni uğurlamaya gelen o insanlarla ilişkimi, dostluğumu, yakınlığımı hep sürdürdüm. Artık aramızda yoklar. Yaşamlarını yitireli bir hayli zaman oldu. Burada onları adları ve lakaplarıyla yad ettim, yani andım. Onlarla olan anılarımı öyküleştirerek anlatmaya devam edeceğim. Bunun aynı zamanda benim için bir görev olduğunu düşünüyorum. Onların manevi huzurunda çocuklarına, onlara olan saygımın gereği olarak selamlarımı, sevgimi katarak yolluyorum. Kambur Veysel, kış yaz ayağına çorap giymez, sırtı ceket görmemiştir. Bağrı açıktır kış ve yaz. Pancar gibi kırmızı, sağlam yapılı bir insan. Pazularına çivi çaksan geçmez, öyle yiğit bir kişi. Görmemiştir hastalığı rüyasında bile. Kambur Veysel babamın çocukluk arkadaşı. Pek severlerdi birbirlerini. Ölünceye kadar da öyle sürdü dostlukları. Babam hastalanmış, zatürre olmuştu. İlaçları ve bakımı ile sürekli olarak arkadaşım sağlıkçı Hüseyin Karakaya ilgilenirdi. Kambur Veysel sık sık ziyaretine gelirdi. Öldü diye geldiydim, daha ölmedim mi diye şaka yapardı. Babam da ben ölürsem senin ölünü kim yıkayacak pasaklı herif derdi. Gülerlerdi, güldürürlerdi oradakileri de. Takılmadan edemezlerdi birbirlerine. Bir gün babamın ateşi arttı, dalıp dalıp gidiyordu. Hoca ağırlaşmış, hoca ölüyormuş diye yayılmış köye. Duyunca Kambur Veysel dolu dizgin geldi eve. Bağırdı Mehmet, hopladı oturdu babam. Allah belanı versin, Ezrail sandım seni dedi. Azarladı onu. Ne görgüsüz herifsin sen Veysel, ben Azrail'i kovalamasaydım görürdün ananın hörekesini diye de ekledi. En kötü günlerde bile şaka yaparlar, gülerlerdi. Babam da Kambur Veysel'de hem yoksul hem bekarlarmış. Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda. Dedem Veysel'in köyüne imam olarak gelmiş. Oradan arazi almış, ev yapmış, hayvan beslemiş, yerleşmiş. O köylü olmuş. Kendi köyü vakıflar da yakın, her iki köyde arazisi var dedemin. Vakıflar orman içinde yemyeşil. Kafkasya'nın kültürünü taşımışlar oraya. Yerli kültürle birleştirince daha bir güzelleştirmişler köyü. Babam gitmiş kendi köyünden bir kız kaçırmış, yani anamı almış. Anam güzel bir kadındı, güzel de armonika çalardı. Son olarak benim düğünümde çaldı, oynadı genç kızlar ve delikanlılar. Benim düğünüm anamın müziğinin sonu oldu. Bıraktı armonika çalmayı, almadı bir daha armonikayı. Niye bıraktı, niye bir daha eline almadı armonikayı, bilemedik. Sormayı da akıl etmedik hiçbirimiz. Kambur Veysel evlenemiyor, bekarlık tak etmiş canına, kimsesi yok, pişireni yok, taşıranı yok, babasını savaş götürmüş, anasını da hastalık, sipsivri, yapayalnız bir adam. Babam ve arkadaşları Veysel'in evinde toplanırlar, kendileri pişirir, kendileri yerlermiş, birlikte oturup birlikte kalkarlarmış. Veysel bir gün babama, beni evlendir, sana bir yıl çalışayım demiş, babam da söz vermiş Veysel'e. Kurtuluş Savaşı yılları, Tokat tarafından Ermeniler geliyor, basıyor. Deli Hoca isminde bir Rum, Rumlardan yerli halktan oluşturduğu eşkıyalar hiç aman vermiyor köylere. Bir gün köye eşkıyalar gelmiş, yanlarında süslü püslü bir hanım. Hanım da güzel mi güzel, dillere destan. Namlı, ünlü, ünü her tarafa yayılmış. Bu kadın biz gelinceye kadar sizde kalacak. Bir şey yapmak yok ha. Sonra seni şu duvara çivileriz demişler babama. Babamın eve götürmesi mümkün değil. Kaşları rastık, yüzü allık, gözlerine sürme çekmiş. Bu kadını nasıl götürsün eve? Çerkez Ali Efendi keser adamı. O gün Kambur Veysel çift sürüyormuş tarlada. Veysel'in evine götürmüş. Anahtarın yerini biliyor. Almış anahtarı, kapıyı açmış. Veysel'in evine konuk etmiş kadını. Arkadaşlarına haber vermeye gitmiş. Köy odasında bulmuş onları. Arkadaşlarına nasıl anlatsın? Orada büyükler var, kızarlar sonra. Ne yapsın? Bilmece ile duyurmaya çalışmış. Bugün bana bir kuş verdiler. Saçı var, sakalı yok. Gözleri sürmeli, yüzü allık. Önünde peştemalı yok. Herkes bulmacanın anlamını çıkarmaya çalışıyormuş. Çözemezsiniz siz onu. Sizin kafanız Safranbolu sepetine benziyor demiş ve çıkmış. Onlar da çıkmışlar babamın arkasından. Babam eşkıyaların güzel bir kadın bıraktıklarını Veysel'in evine götürdüğünü söylemiş. Kadın da ünlü mü ünlü, türkü söylemesiyle ünlü, güzelliğiyle ünlü, evi silmiş süpürmüş temizlemiş, bekar evi olmaktan çıkmış Kambur'un evi. Bize oyna söyle diye tutturmuşlar kadına. Kadın önce nazlanmış, olmaz oynamam oynayamam demiş, pek istekli değilmiş. Sonunda dayanamamış gençlerin isteğine, soyunmuş dökünmüş başlamış oynamaya, hem çalmış hem oynamış. Veysel'e seni evlendirdik diyeceğiz, pot kırma demişler. Peki demiş Eymirli Sündüz, merak etmeyin pot kırmam demiş. Eymirli Sündüz'e yemek hazırlaması için malzeme getirmişler. Evin içini dışını öğretmişler, nerede ne varsa göstermişler, kibrit vermişler, ayrılmışlar oradan. Onlar gidince Sündüz elini yüzünü yıkamış, makyajını temizlemiş, başını yaşmaklamış, başlamış yemek hazırlamaya. Ahbaplar da kağıt kalem almışlar, Veysel'e senet yapmaya gitmişler. Babam, Veysel seni evlendirdim. Bana bir yıl çalışacaktın evlendirirsem eğer. Ben sözümü yerine getirdim. Şahitlerimi de getirdim. Şu senedimizi yapalım demiş. Kambur bir sağa bakmış, bir sola bakmış, inanmamış. Heyecanlı heyecanlı konuşmalarına bakmış, bir anlam verememiş. Dobak değirmene doğru bakmış, dönmüş, bunları yeniden gözden geçirmiş. Önce karıyı görelim, sonra senedimizi verelim demiş. Gelmişler Veysel'in evine. Bakmışlar ki ev derlenmiş, toplanmış, temizlenmiş, yemek hazırlanmış. Güzel bir hanım keklik gibi sekiyor evde. Namuslu oldu belli elinden yüzünden. Veysel bir arkadaşlarına bakmış, bir kadına bakmış. Hepsini teker teker kucaklamış, kadının da elini sıkmış. Hoş geldin demiş. Yemeklerini yemişler, biraz oturduktan sonra babam bir imam nikahı kıymış. Bir yastıkta kocayın demişler ve ayrılmışlar. Eymirli Sündüs'le baş başa bırakmışlar Veysel'i. Ertesi gün gelmişler senedi yapalım diye. Yanaşmamış kambur senet vermeye. Aslında kambur değildi Veysel. Eymirli atılmış. Onlar benim hem anam hem babam. Beni onlar verdi sana deyince senedi imzalamış kambur Veysel. İtiraz edememiş. Eşkıyalar geliyor diye haber getirmiş çollu Dursun. Korkmaya başlamış bizim köylüler. Herkes korkuyor. En çok korkan da Ak Koca'nın Koca Osman. Koca Osman Balkan Savaşı'na katılmış, yaralanmış, topal kalmış. Terhis etmişler Koca Osman'ı. Köye gelince zenginlemiş, köyün en zengini olmuş. Çocuklarının da eli işe ermiş, çalışıyorlar. Eşkıyalar zenginlerin peşindeymişler. Param yok deyince de bunun kulağı duymuyor, kesip eline verin kulağını diye emir vermiş eşkıya başı. Eşkıya başının verdiği emir yerine getirilmiş hemen. O gün herkes korku içinde. Gelmiş eşkıyalar, neyse ki hiçbir eve zarar vermemişler. Doğru babamı aramışlar. Çitte olduğunu öğrenince Eymirli'yi sormuşlar. Zahle karı kapının aralığından göstermiş kamburun evini. Onların geleceği günü biliyormuş Eymirli Sündüz. Bohçasını hazırlamış beklerken seslenmiş eşkıyalar. Veysel'in haberi yokmuş gideceğinden Eymirli'nin. Bohçasını almış, fırlamış dışarıya. Atın terkisine binerken yapışmış kambur eteğinden Sündüs'ün. Bir nara atmış, karımı nasıl götürürsünüz diye. Tüfeğin dipçiğiyle dövmüşler kamburu. Hayır eder mi tüfeğin dipçiği Veysel'e? Vuracak olmuş eşkıya gök mıstık kamburu. Eymirli gerilmiş önüne, vurdurmamış Veysel'i. Engel olmuş kamburun ölümüne. El sallamış Sündüz Veysel'e, çakılmış gibi kalmış yerinde kambur Veysel. Neden sonra köyün ortasına doğru yürümeye başlamış. Şimdi ne yapsın, nerelere gitsin, kime döksün içini? Onuruna dokunmuş karısını elinden almaları, bu onursuzluğun bedelini nasıl ödesin, kime ödesin? Düşüne düşüne köyün ortasına varmış, neşesiz ve de yüzü solgun. Herkese konuşmak istiyor, hiç kimseyle konuşmak istemiyor. Şaşkın, şaşırmış, bilmiyor ne yapacağını. Karşılaşıvermişler dervişle. Aynı yaştalar, iyi de arkadaşlar. Olanları anlatırken dervişe yüzü kızarıyormuş. Benim dostum oldu derviş. Beni okula uğurlamaya gelenlerden. Anlayışlı, akıllı bir adamdı. Ama o zaman o da genç. Veysel'in içinden geçenleri yüzünden okumuş. Zaten yüzüne vurmuş içindekiler. Daha da kızarmış yüzü. Derviş Eymirli Sündüs'ten karı olmaz adama. Bütün kaza, bütün köylüler tanır Eymirli Sündüs'ü. Ne yapalım, felekten 3 gün 4 gece çaldın, yetmez mi domuz kambur? Eymirli'yi sen alsan biz aldırmazdık diye rahatlatmaya çalıştır Veysel'i. Kahpede güzel avrat, mert avrat, cilveli avrat ha diye de ekler derviş. Sen biliyor musun, gördün mü diye sorar kambur Veysel'e. Eymirli mert olmayaydı çoktan vurmuştu eşkıya gök mıstık seni. Güzelliğine gelince Eymirli'yi bilmeyen, güzelliğini duymayan mı var? Cilvesine gelince giderken el salladı demedin mi? Dedin, elini havada şöyle bir yelpazelendirmedi mi? Yelpazelendirdi. O cilve değil de nedir? Üzme tatlı canını, ondan sana yar olmaz. Bize göre değil o dedikten sonra sıra armutlardaki tarlasına doğru gitti. Veysel Sündüs'ü unutmaya çalıştı ama unutamıyor, düşünmeden edemiyor Eymirli'yi. Bir de senet verdim. Ya senet? Senet ne olacak? Kendine kızıyor, aklından çıkmıyordu senet. Giderim Çerkez Mehmet'e dil dökerim. Karı kahpeymiş, bizden başka herkes biliyormuş derim. İsterim senedimi. Ah şu senedi bir alabilsem. Bir daha böyle şey yapar mıyım? Tövbeler olsun yapmam. Veysel ağır ağır düşüne düşüne babamı aramaya gelmiş eve. Vakıflarda çift sürdüğünü söyleyince ebem çorapsız ayağına çarıkları takmış. Vakıfların yolunu tutmuş. Vakıflar 7 kilometre ötede, koşar gibi gidiyor Veysel. Vakıflar Abzeh Çerkezlerinden oluşmuş bir köy, dedemin köyü. Varmış Veysel babamın yanına, babam zaten geleceğini biliyormuş. Kambur Veysel, selamün aleyküm, kolay gelsin deyince, ve aleyküm selam, hoş geldin demiş babam. Merhaba Veysel, nasılsın, evlilik nasıl gidiyor diye sormuş. Sorma Mehmet, eşkıyalar geldiler, götürdüler karıyı. Ne, götürdüler mi karıyı? Götürdüler ya. Tüh, boyun bozun devrilsin. O senin karın, nasıl verdin onu? O senin namusun ula. Utanmadın mı karıyı elinden aldırmaya? Bırak yavu Mehmet, zaten canım burnumda. Elin kahpesini verdin bana, bir de senet aldın. Şu senedimi ver, senedimi almaya geldim.
Ne senedi?
Sana verdiğim senet.
Ha, o mu?
O senedi seni evlendirdiğim için vermedin mi?
Evet, onun için verdim ama aldılar karıyı elimden. Karı kahpeymiş, fahişenin biriymiş.
O zaman kahpe mahpe demiyordun, hepimizi şapur şupur öpüyordun. O zaman kahpe değildi de şimdi mi kahpe oldu?
Şimdi oldu ya, Yediköy biliyormuş da biz bilmiyormuşuz. Hem karı durmadı ki, eşkıyalarla çekip gitti.
Ula gittiyse bana ne? Hem seni evlendireceğim hem senin karına bekçilik mi yapacağım? Karı durmuş durmamış beni hiç ilgilendirmez.
Çift sürüyorum, oyalama beni. Bugün git, yarından tezi yok gel, işe başla. Yoksa hükümete veririm senedi. Senin için iyi olmaz. Şunun şurasında arkadaşız, kötülük yakışır mı bize?
Veysel korkmuş, diller dökmeye başlamış senedi kurtarabilmek için.
Seninle biz arkadaş değil miydik? Ne oldu sana böyle Mehmet?
Yahu Veysel, kaybettim senedi. Bu kadar yalvarmaya değer mi el kadar kağıt parçasına deyince başlamış oynamaya sevincinden. Babam sonunda cebinden bir kağıt parçası çıkarmış. Deli misin sen, senet hiç kaybedilir mi deyince atılmış babamın üzerine. Senedi elinden almaya çalışmış Veysel. Başlamış bir boğuşma. Senedi elinden kapması için de fırsat vermiş babam. Kaptırmış sonunda ve geri alma numaralarına başlamış. Veysel senedi büktüğü gibi yutmuş.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.